bilirsiniz.
Şehirler arası telefon konuşması yapmak için komşunun evinden santrala telefon yazdırıyor, saatlerce aranmayı bekliyorduk. Sonra tek tuşla evimize köpek maması söyleyebilmeye başladık. Televizyon voltaj oynamaları yüzünden yanmasın diye altına çok ses çıkaran regülatör takıyorduk. Şimdi neredeyse fritözden bile Amerika ile aynı anda dizi seyrediyoruz. Sünnetimize takılan saatin fosforu gece karanlıkta parlar mı diye bakıyorduk. Şimdi saatten bizden akıllı olup bizi çekip çevirmesini bekliyoruz. Stüdyoya gidip fotoğraf çektirmek için özel günleri beklerdik. Şimdi başarılı bir tuvalet etkinliğinden sonra neredeyse beraber selfie çektiriyoruz. Kasetle bilgisayara oyun yüklerdik. Şimdi gözlüğü takıp oyunun bir parçası oluyoruz. Her şey değişti. Her şey, her an yepyeni oluyor. Sizlere yeni şeyleri anlatacağız. Eğlenceli taraflarından devletlerin getirdiği regülasyonlara, fütüristik yaklaşımlardan felsefi tartışmalara kadar teknolojiyle ilgili her şey yeni şeylerde. Yeni Şeyler rehberinde bomba gibi bir haftanın açılışında ben Serhat Ayan, sizlerle birlikteyiz RSFM'de. RSFM'den sizlere teknoloji konularında bu hafta neler anlatacağız? Bugün neler anlatacağız? Biraz size kısaca onların özetlerini vereyim. Bugün öncelikle veri kurtarmayı konuşacağız. Yani disklerimiz böyle durup dururken kendi kendine gitmeye karar verip gidiyor ve ondan sonra biz onları kurtarmaya çalışıyoruz ya. Neden bu başımıza geliyor? Ne yapmalıyız? Biraz bu konuları konuşacağız. Arkasından biraz blockchain'i konuşacağız. Bitcoin gibi böyle kripto paraları konuşacağız. Bunların üstüne yapay zeka nasıl etki ediyor onu konuşacağız ve tabii ki haftanın en önemli haberlerini yine sizlere sunmaya devam edeceğim. Evet, öncelikle şimdi veri kurtarma işinden başlayalım. Hattımızda çok değerli bir konuğumuz var. Merhabalar efendim.
Merhaba.
Serap Hanım, merhabalar. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
Tabii ki. Bilgimize başvurduğunuz için öncelikle çok teşekkür ediyorum. İsmim Serap Günal. Toplam 12 firmanın bağlı bulunduğu şirketler grubunda kurucu ortağım. Evet. 20 yıldır bu sektördeyim. Son 5 yıldır da sadece Veri Kurtarma Hizmetleri Limited'in genel müdürlük görevini yürütüyorum. Grubumuz bünyesinde sadece veri kurtarma ve adli bileşim hizmeti veren bir laboratuvarımız yok. Bunun yanı sıra rüzgar enerji türbinleri teknik desteği veren bir ekibimiz var. Endüstriyel ürünler ve siber güvenlik yazılım ve donanımları distribütörlüğü yapan bir firmamız. Yine ARGE hizmetleri yürüten bir firmamız daha var.
Sadece verileri değil, dünyayı da kurtarıyoruz diyorsunuz yani.
Yani keşke elimizden gelse.
İnşallah, inşallah.
2006 yılında kurulduk biz laboratuvar olarak. Kurulduğumuz günden bu yana da ev kullanıcısı, kurumsal firmalar, kamu kurum ve kuruluşlarına hizmet vermeye çalışıyoruz. Aklınıza gelebilecek her türlü kayıt ortamında yaşanan veri kaybı vakalarında uzman bir kadromuz var.
Şimdi o zaman hemen başlayalım. Veri kurtarma nedir? Biraz buradan girelim isterseniz. Hani en başından
evet,
girelim.
Evet, harika bir soru. Son 10 yıldır cevapladığım bir soru. Veri kurtarma bir sebepten verisine ulaşamadığınız bir vakayı düşünün. Bu vakada verinin uygun koşullarda eğitilmiş ve ayrıca çok önemli bir kelime bizim için, tecrübeli kişilerce ortaya çıkarıldığı işlemlerin geneline verilen bir ad, veri kurtarma. Ve hayır, yani tabii ki herkesin yapabileceği bir şey değil.
Evet, yani onu ben de sormak istiyorum. Çünkü şu yüzden, hani ben evde oturuyorum, işte disk çalışmıyor, hadi ben onu kurtarayım desem bunu kurtarabilecek konumda mıyım? Bana hayır, çok öyle gelmiyor.
Değil, değil. Maalesef ülkemizde her konuda olduğu gibi bu konuda da eksik ve yanlış bilgilenme var. Herhangi bir sebepten veri kaybı yaşamış bir vatandaş ya da bu konuya ilgili bir kimsenin yapabileceği bir şey değil. Eğitilmiş ve ayrıca az önce de söylediğim gibi uzunca bir süre tecrübe kazanmış bir kimsenin yapabileceği bir uzmanlıktır bu. Size şöyle bir örnek vereyim. Örneğin biz herhangi birimiz, bizden örnek vermeyelim, herhangi biri beyin ameliyatı yaptırmak istiyor. Bir problemi var. Beyin ameliyatını yeni mezun olmuş bir beyin cerrahına mı yaptırır size sorum. Ya da çok uzun yıllardır bu konuda tecrübe kazanmış bir profesöre mi yaptırır? Konu bunun kadar basittir aslında. İyi tecrübe kazanmış, iyi el becerisine sahip bir uzman kişi veri kurtarma konusunda kesinlikle başvurulması gereken kişidir. Herhangi bir sebepten elimizde bir kere veri kurtarmayı başarmış olabiliriz. Bu bizim uzmanlaştığımız ve tüm veri kurtarma vakalarına hizmet verebileceğimiz anlamına gelmez.
Evet. Yani şöyle bir şey deniyor tabii. Artık bulut çıktı. Herkes bütün varlığını, dijital varlığını bulutlara yüklüyor diyor. Ama bizim evde öyle değil mesela. Bizim evde muhtelif batlarda birer terabaytlık, ikişer terabaytlık diskler var. Ve hepsinin içinde işte değişik değişik resimlerden tutun. Böyle benim koleksiyon yaptığım müzikler ve kitaplara kadar bir sürü şey var. Şimdi bunların gitmesini ihtimalini düşünemiyorum bile. Yani düşünmek evet, istemiyorum evet. Gerçekten. Bunları buluta da koymak istemiyorum. Öyle bir şeyim var yani benim kendi bakış açım bu. Bu bakış açısıyla şimdi hani neler, hangi aletler veri kurtarmaya muhtaç hale gelir biraz masaya yatıralım mı?
Tabii. Herkesin sıklıkla kullandığı taşınabilir bellekler var. Bunları örnek vermek gerekirse sabit sürücülü bellekler, işte hard diskler,
evet.
Flash bellekler, hafıza kartları, bunları nerelerde kullanıyoruz? Telefonumuzda, fotoğraf makinalarımızda, laptoplarımızda, desktoplarımızda. Bunlarla neler yapıyoruz? Fotoğraf çekiyoruz, video çekiyoruz, e-mail alıp veriyoruz, internete giriyoruz. Güvenlik kameraları kullanıyoruz. Bunların da yine üzerine kayıtlar yapılıyor. Bütün bunlar bir gün bir şekilde bozulabilir. Bunları kullananlar çünkü insanlar, robotlar değil. İnsan faktörünün girdiği durumlarda hata kaçınılmaz maalesef.
Evet.
Örneğin elimizden düşürebiliyoruz. Dalgınlıkla veya yanlışlıkla veriyi silebiliyoruz. Biz hata yapmasak bile aletler kendiliğinden bozulabiliyorlar.
Onu diyecektim ya, illa bizden hata beklememek lazım. Bazen kendi kendilerine de canları burunlarında olabiliyor.
Bu da oluyor, sıklıkla olan bir şey. Elektrik şoku örneğin çok gördüğümüz bir hata kaynağı. Düzgün bir elektrik, stabil bir elektrik almadığınızda inen çıkan akımlarda yine aletleriniz bozulabiliyor. Yoğun kullanım, yani bazen müşterilerimiz işte 20 yıldır bu diski kullanıyorum, tüh bozuldu diye geliyor. Ben ne kadar şanslı olduklarını söylüyorum.
20
bir günde bile bozulabilen diskler var artık yaşlılıktan.
Evet.
Veya doğal afetler var. Yani sel, yangın gibi afetler sonrasında da yine medyalarımız zarar görebiliyor. İnsan olarak bu konuda en büyük ihmalimiz veriyi yedeklememek.
Evet.
Siz buluttan bahsettiniz ama çoğu kimse henüz buluta veri koyma konusunda güvenli hissetmiyor kendisini.
Yok, ben de hissetmiyorum. Yalan değil yani. Hani evet bulutu anlatıyoruz, öneriyoruz herkese ama bir şekilde elim gitmiyor yani bu buluta bir şeyler koymaya.
Yani orada da güvenli olduğu söylenemez. Bulut teknolojisi de yine çok güvenilir bir durumda olduğunu söyleyemeyiz. Yedek almanın çok önemli olduğunun altını çizelim. Herhangi bir cihazda tek bir kopyanızın olması her an veri kaybı yaşayabileceğiniz anlamına gelir. Yedek aldığınız müddetçe, düzenli yedek aldığınız müddetçe veri kaybı yaşasanız da bir yedeğe başvurmanız kaçınılmaz ve en doğru yöntem bence yedek almak.
Peki sizin tecrübelerinizden yola çıkarak bu aletlere şimdi baktığımızda hani siz saydınız işte o parmak memory stickler, yok işte hard diskler, şunlar bunlar filan. Bunlar nasıl en çok veri kaybeder hale geliyor? Demin saydınız elektrik şoku filan dediniz ama hani normal hayatımızda da kaybedebildiğimiz için hani işte kanser olmamak için sigara içmeyin derler ya, çok basit bir yöntemdir bu. Bunun gibi basit yöntemler var mı?
En basit tavsiyem bu aletlere güvenmeyin. Çünkü taşınabilir olmaları çok pratikler, taşınabilirler. Yüklü miktarda veri atabiliyorsunuz hızlıca. Ve şimdi görüyorum ki 10 terabayt, 8 terabayt tek bir diske toplayabiliyoruz artık.
Evet.
Bütün bu kolaylıklar aslında bunların daha hızlı bozulabileceğini gösteriyor. Eskiden diskin plakasına, tek bir plakasına 20 GB'tı çok eskiden sığdırılan veri.
Evet.
Şimdi artık 2 TB. Bu yüksek hızda veri yazdırma, alana çok veri sıkıştırma bizim zaten güvende olmadığımızı gösteriyor. Güvenmemeniz gerekiyor. Bizim tavsiyemiz her zaman bozulabileceği hakkında bir fikriniz olmalı.
Yani daha küçük saklama alanları alarak kendimizi daha güvene almış oluyor muyuz acaba? Bu bakış açısıyla.
Çok doğru. Daha az kapasiteli diskleri tavsiye ediyoruz. Örneğin 1 terabayt çok güvenilir olarak algılanabilir. Yani bir de benim tavsiyem özellikle şimdi aklıma gelen filmlerle örneğin çok önemsemediğiniz bir veri o. Belki evet. de önemsediğiniz bilemiyorum ama evet. filmlerle anılarınızı, fotoğraflarınızı, videolarınızı bir araya koymamak da çok basit bir çözüm.
Çok enteresan.
Çünkü film seyrederken örneğin kediniz hard diskinize çarpıp diski düşürürse bu durumda anılarınızda çöpe atmış olabiliyorsunuz. Her vakadan veri kurtarma mümkün olmayabiliyor çünkü.
Peki hard disk yerine mesela o şeyleri, yani içinde bir oynayan plak, eski plaklar gibi oynayan bir şey olması yerine mesela hafıza çiplerinin olduğu
SSD
şeyleri,
SSD teknolojisinden bahsediyorsunuz
sanırım.
SSD teknolojisi evet bir alternatif olarak geldi, üretime geçti. Yoğun bir kullanımı da var şu anda. Ancak yine güvenilirliği konusunda net bir şey söyleyemiyoruz. Sıklıkla bozulan cihazlar olarak bize başvurular yoğun. Zira burada da elektrik problemi gündeme getirilebilir. Yaşadığı elektrik problemi sayesinde SSD'ler de derhal bozulmaya meyilliler. SSD'den şöyle bir handikapı var SSD'nin, özellikle onu da söyleyelim. İçerisinde kullanılan kripto sebebiyle üretici yapıyor bu kriptoyu.
Evet.
Kurtarılamama ihtimali de var. Dolayısıyla çok dikkatli kullanıyor olmak lazım. Elektrik problemlerine SSD'de özellikle dikkat ediyor olmak lazım. Kesintisiz ve sabit enerji alabiliyor olmak lazım SSD'de de.
Vallahi çok değişik şeyler söylediniz. Ben şimdi bildiğim her şeyi unutup baştan başlayacağım sanırım eve gidince. Yeniden bir her şeyimi yapılandıracağım. Peki buradan biraz şuna geçmek istiyorum. Şimdi ben diskimden size geldim ve siz bu diskin içindeki verileri kurtarmaya başladınız. Nasıl yapıyorsunuz bunu? Özel yazılımlar ya da nasıl bir teknik vardır bunun içinde?
Şöyle iki ana başlıkta toplayabiliriz.
Evet.
Bize başvuruları kurtarma tekniği açısından.
Hı-hı.
Bir kere hiçbir fiziksel hasar olmadığını düşünün medyanızda.
Evet.
Ama verisini göstermiyor size. Tarafımızda fiziksel hasar bulunamayan ama verisi kayıp görüntülenemeyen vakalar yazılımsal vaka olarak adlandırılır. Ve bu vakalarda mantıksal hatalı da denir. Bu vakalarda yazılım marifetiyle veri kurtarılır.
Evet.
Diskinize herhangi bir müdahale yapılmaz. Bu diskin bir imaj denilen fiziksel kopyası alınarak İmaj disk üzerinde bir takım taramalarla veriniz geri getirilmeye çalışılır.
Anladım.
Burada kullanılan bazı kendimize has yazılımlar da var. Tüm dünyanın kullandığı çok önemli yazılımlar da var. Bir diğer metot da fiziksel hasar görmüş disklerde. Örnekse yere düşürülmüş, sel felaketinden, yangın felaketinden çıkmış, durup dururken bir sebepten kafa vurma dediğimiz hadiseye maruz kalmış diskleri bu fiziksel hasarlı disklere örnek verebiliriz mesela. Bunlarda da clean room denilen teknoloji kullanılarak, yani tozdan arındırılmış bir ortam içerisinde uzman, yetkili, bilgili, tecrübeli kişilerce, hep bunların altını çiziyoruz, disk ya da medya açılarak bir takım fiziksel aktivitelerle veri kurtarma işlemi var. Bu da yine bir çok fazla dalı olan bir metotlar zinciri. Bu iki farklı metotla kullandığımız ekipmanlarla veri kurtarma yapılıyor.
Yani mesela 1990'larda bize büyüklerimiz anlatırken, bilgisayarcı büyüklerimiz şey derlerdi. Bu, siz bir diske veri yazarken aslında bir defterin içine sayfalarca yazı yazmış oluyorsunuz. Genelde bu sayfanın en üstünde bu bilgilerin hepsinin başından sonuna kadarki adresi yazar. Aslında diski silmek demek ya da o dosyayı silmek demek, o adresi silmek. O yüzden de kurtarması daha kolay derlerdi. Bilmiyorum ne kadar doğru bu.
Şöyle, bildiğiniz bilgi hakkında evet doğru diyebiliriz. Ancak veriyi silmek, verinin geri getirilememesiyle ilgili bir tek başına yöntem değil. Yani ben verimi sildim, artık geri getirilemez diyebilmek için özel bir metotla silmeli. Wipe işlemi yapılmalıdır. Ayrıca hiçbir şey bilmeyen birisisiniz diyelim. Verinizi silip daha da kimsenin eline geçmesini istemiyorsunuz. Tüm alanı sadece silmek suretiyle boşaltabilirsiniz. Daha sonra mevcut boş alanın tamamına basit bir veri yazdırabilirsiniz, film yazdırabilirsiniz. Diskin üzerinde silindikten sonra tamamı dolu bir şekilde bırakıldığında, doldurulduğunda diyelim, artık sizin sildiğiniz veriden hiçbir şekilde sağlam veri getirilemez.
Evet.
Yani çok basit bir yöntemdir. Üst üste yazdırma bu verinin hiçbir şekilde geri getirilmemesine sebep olur.
Yani adli vakalarda, özellikle siz de bunlarla çalıştığınızı söylediniz. Adli vakalarda sık sık karşımıza çıkıyor. 8 kere yazıldı, silinmiş şu olmuş bu olmuş filan gibi böyle gazetelerde anlamsız detay olarak karşımıza çıkıyor.
Şiir efsanesi oluyor.
Değil mi?
Üst üste yazdırmak verinin her bir sektörünün üzerine başka bir veri yazmak suretiyle onu ezmek demek. Ezilmiş herhangi bir sektör varsa o sektör sağlam bir şekilde okutulamaz artık.
Anladım. Yani bunu 8 kere, 63 kere yapmak arasında bir fark yok herhalde.
Hiç fark etmez. Bir kere yapmak yeterlidir.
Ya böyle işte basına yansıyınca çok gülüyoruz biz arkadaşlarla okurken falan da yani ne bileyim. Peki benim elimde bir disk var. Bozuldu. Bunu ben size getirdim. Buradaki diski kurtarma maliyetleri neye göre değişiyor Serap Hanım?
Evet. Bu da az önce bahsettiğim gibi bir şehir efsanesi olarak kulaktan kulağa anlatılan bir konudur. Uzun yıllardır telefonda cevapladığımız bir soru.
Evet.
Veri kurtarma maliyeti bizim sistemimizde ve bu bütün dünyada da böyle yapılır, yapılmalıdır da yapılacak işlemin cinsine göre belirlenir. Yani biraz açalım, işlemin tekniği, işlemin ne kadar zor olduğu, işlemin süresi ve kullanılacak ekipman diye özetleyebiliriz. Yani ben size çok önemli bir veri içeren bir disk getirdiğimde veya çok az veri içeren bir disk getirdiğimde bunun maliyeti değişmez.
Anladım.
Yani biz örneğin diskin kafasını değiştirerek ayağa kaldırarak diskten veri okuyacaksak kafa değişimi maliyetini veririz. İçindeki verinin önemine göre veya büyüklüğüne göre fiyatlama yapılmaz, yapılmamalıdır.
Anladım.
Ben size şöyle küçük bir örnek vereyim. İkimizin de diski var.
Evet.
İkimizin de birer terabayt diski. İkimizin de anıları yüklü içerisinde. Benim çocuklarımın fotoğrafları var. Bilmiyorum siz evli misiniz, çocuğunuz var mı?
Evliyim ve çocuğum var, evet.
Ah, sizin de öyle diyelim. O kadar önemli ki ikimizin de. Yüzer gigabayt verimiz var. Ben yanlışlıkla diskime format attım. O diske değil de başka diske format atacaktım. Bütün verimi uçurdum. Ama siz deniz kenarında güneşlenirken, fotoğraf atarken USB belleğinizi, o 1 terabaytı denize düşürdünüz.
İşte bu.
Her ikimizin de verisi aynı boyutta. Evet. İkimiz de başvurduk veri kurtarma hizmetleri firmasına. Her ikisine verilecek fiyatla alakalı size danışayım ben.
Ne tabii adam saatinize göre net şekilde değişecektir bu üstüne çalıştığınız.
Benim diskimden yazılımla bir veri kurtarma işlemi yapılacak. Sizin diskiniz önce suyundan arıtılacak.
Eyvah.
Temizlenecek bütün plakaları, bütün parçaları kurtulacak. Sonra parça değişimine girecek. Başka işlemler bunlar. Dolayısıyla benimki biraz uygun fiyat olacak, sizinki biraz pahalı olacak.
Doğal olarak tabii. Ya şu oluyor ya, hani insanlar domates alır gibi bir fiyatlama bekliyorlar. Yani benim diskimi kurtaracağım, kaça gelir bu? Şimdi bilmiyorum ki diyorum, ben de hep bana soruyorlar çünkü. Ya da bana bir şu fiyatı verdiler diyorlar. Gerçekten hiç fikrim yok diyorum.
Yani bizim firmamızda şöyle bir garanti var. Diskinizin arzısı neyse fiyat alırsınız. Fiyatı arzaya göre alırsınız. Yılda toplam gelen 30 ila 40 vaka bizde ücret almadan çıkar. Neden? Diskin hiçbir arızası yoktur. Ama getiren kişi arızası olduğuna inanarak getirmiştir. Veya bizi deniyordur. Ondan emin olamayız. Kafa arızası var diye getirilmiş, içerisinde özellikle muhasebe verisi olan bir diske verdiğimiz rakam 0 liradır. Çünkü diskin problemi yoktur. Böyle örneklerimiz var bizim. Bunlar özellikle takibimizde, özellikle sorulduğunda, özellikle verilebilecek şekilde sistemimizde kayıtlı firmalar var. Biz kendimizin hem dürüstlüğümüzü ve hem de işi çok iyi yapmamızla övünürüz. Dolayısıyla biz veriye göre fiyat vermiyoruz. Fiyat konusu bizde çok hassastır.
Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Bunları duyunca tabii insan seviniyor ama dediğim gibi yani bilmediğimiz bir alan olunca genelde şey bekliyoruz. Ya çok ucuz bir şey bekliyoruz ya artık bu bize herhalde geri dönmez diyoruz. Böylesi kendi kafamıza yarattığımız efsaneler var. Peki
evet.
Buradan biraz şuna geçmek istiyorum. Şimdi mesela ben bilgisayara bir diski takıyorum, sonra onu çat diye çıkartıyorum. Çekiyorum, çıkartıyorum içinden ve diyor ki abi sen bir şunu güvenle çekseydin diyor. Ama biliyorsunuzdur belki, size mutlaka gelmiştir, şey vardır. Hayat o diski güvenle çıkaramayacak kadar kısa derler.
Yani evet, öyle de bir şey var ama.
Ne oluyor orada? Gerçekten zarar görüyor mu?
Görüyor. Hard diskler özellikle flash bellekler her ikisi de makinamıza hızlıca takılıp çıkarılabiliyor diye zor kullanılan aygıtlar maalesef. Bunları güvenli kaldır yapmadığımızda, hard diskten örnek vereyim. Diskinizin okuyucu kafası park alanına yerleşmemiş oluyor.
Evet.
Örnekse plakanın üzerinde park etmiş oluyor siz çıkardığınızda. Dolayısıyla siz çantanızı attığınızda park alanına gitmemiş, plakanın üzerinde hafif salınımda bulunan okuyucu kafanız plakanıza zarar vermeye başlıyor.
SSD'lerde peki?
Bu olan bir şey değil. Hızlıca yapılan ve tekrarlı bir şekilde yapılan bu davranış sonucunda okuyucu kafa artık o zarar gören plaka üzerine çalışamamaya başlıyor. Sonrası kafa vurma denilen hadisedir. Güvenli donanım kaldırmak çok çok önemlidir.
Yani o oraya hayatımızın bir bölümünü artık oraya vakfedelim diyorsunuz. Peki SSD yani disklerde böyle bir şey söz konusu mu? Evet, evet, o bir saniye hakikaten ya. O dayanamadığımız süre bir saniye yani. SSD'lerde evet. Aynı şey söz konusu mu?
SSD'lerde de yine güvenli donanım kaldırmak şarttır. Yani burada bir kapatma işleminin yapılması, donanımın başlangıç noktasına getirilmesi bizim için hayati önem taşıyor. Yapılmadığı takdirde hemen bozulmuyor tabii medyalar. Bu sıklıkla yapıldığında, uzun sürelerce yapıldığında bir süre sonra patlak veren bir arıza bu. Ama bundan kaynaklı olduğunun kanıtları var.
Yani işte o kadar çok insan var ki çevremde bunu aman boş ver abi cancel de geç diyen.
Evet, çok gerçekten. Yapılıyor.
Siz de mutlaka yani, yüzlercesine denk geliyorsunuzdur size elinde disk giden.
Yani ayda bize başvuran 300 vakanın hemen hemen 50'si 60'ı güvenli donanım kaldırmamakla alakalı olarak bize başvuruyor.
Peki son olarak da şunu sormak istiyorum. Aslında bu da bana geçen hafta arkadaşlarımın sorduğu bir şeydi. Ya biz diskimizden geleceğiz oraya. Diskimizin içindeki bilgilerin kurtarılma safhasında görünmemesi durumu söz konusu mudur diye soruyorlar.
Şöyle, veri kurtarmayı yapan arkadaşlarımızın, yani gizlilikten bahsediyorsunuz.
Evet, evet, evet. Aynen öyle. Aynen öyle.
Burası bu gizlilik prensibine göre dizayn edilmiş bir laboratuvar. Pek çok önlemimiz var burada gizlilik için. Şimdi bu senenin Nisan ayında yürürlüğe giren kişisel verilerin korunması kanununa göre de içeride önlemlerimiz ekstradan arttırıldı. Verilerin burada işlenmesi başka kişilerce ya da işlemeyi yapan kişilerce gözlem altına alınıp kullanılması ile ilgili bir takım tedbirler var. Bu zaten olmazsa olmazımız. Bizim ekibimiz işlemi yaparken ekranlarında sadece yeşil ve kırmızı noktalar görüyorlar. Kendileri 24 saat nasıl çalışıyorlarsa o laboratuvar içerisinde gözlem altındalar. Ve kendileriyle ilgili olarak yine alınmış bir dizi tedbir var. Ekibimiz bizimle 10 yıldır çalışıyor bu arada. Hiçbir firemiz yok, yeni katılan arkadaşımız yok. Çok yani tedbirlerimiz hem manevi tedbirlerimiz var hem de maddi tedbirlerimiz var. Yasalara da uygunluğumuz her daim sağlanıyor.
Ya arkadaşlarım bana bu konuyu şöyle sordular. Hani Hipokrat yemini gibi bir Bill Gates yemini, Steve Jobs yemini var mıdır? Ben bu verilere bakmayacağım diye.
Yüksek yaptırımlı gizlilik sözleşmelerimiz var personelimizle. Artı bize başvuran firmalara da yine bu gizlilik sözleşmelerinden imzalayıp teslim ediyoruz.
Ya biraz konumuzun dışında kalacak ama siz söyleyince böyle gerçekten de sorup sormamak için ağzımın suyu biraz aktı, onu soracağım size. Adli olarak bu kurtarmaları yaptığınızı söylediniz ya, bu tür vakalarda sanırım bir artış var değil mi? Türkiye bu konuya farklı bir açıdan uyanmış oldu yaşadığımız son 2-3 yıllık periyodda.
Kesinlikle delil teşkil etmesini insanlar yeni öğrendi. Yani kullandıkları makinaların, cep telefonlarının içerisinde silinen verilerin geri getirilebildiğini, bunların adli vakalarda davalara delil olarak sunulabildiğini, bu disklerden çıkan verinin yine bilirkişi marifetiyle çıkarılabildiğini öğrendiler. Bu konuda pek çok firma var artık. Çoğunun gizliliğe dikkat ettiğini sanmıyorum. Çok önemli bir konu halbuki.
Aynen öyle.
Ayrıca bir konu daha var. Sosyal medyanın yoğun kullanımı, yine web sayfalarındaki haberlerin kişiler bazında çok artması, haberleşmenin bu kadar fazla olması yine internet üzerinden çok fazla bilgi kirliliğine de sebep oldu. kişiler artık kendi haklarında çıkan haberlerin takip edilmesini, bu haberlerin anında tepki verilerek silinmesini, ortadan kaldırılmasını ister hale geldi. Örneğin hakkınızda çıkan bir dava sonrasında yer yerinden oynuyor, sosyal medya çalkalanıyor ama sonra aklandığınızda bunların kaldırılmasını istiyor insanlar. Bu konuda da yine faaliyet gösteren bir ekibimiz var. Bu da önemli bir faaliyet. Bu da yine önümüzdeki yıllarda fazlaca başvurulacak bir konu gibi duruyor sanki.
Tabii tabii, yepyeni bir alan o. Şimdi bir tane arkadaştan bir soru gelmiş. Onu ben size aktarmak istiyorum. Mesela cep telefonlarını ikinci ele satarken insanlar fabrika ayarlarına geri döndüğünce bütün bilgilerin uçtuğunu düşünüyorlar. Gerçekte sanırım doğru, böyle olmuyor diyor.
Doğru. Fabrika ayarlarına döndürüldüğünde bütün bilgiler uçar.
Uçuyor ve kesin ve nettir bu, değil mi?
Kesin ve nettir.
Okey, tamam o zaman. Onu da bir herkese duyurmuş olalım. Çünkü bu bayağı bir paranoya konusu herkesin arasında konuşurken.
Fabrika ayarlarına döndürmüş olmak yeterlidir. Ayrıca şöyle cep telefonu konusu açılmışken şunu da ek bilgi olarak verelim insanlara.
Evet.
iOS işletim sistemiyle alakalı olarak firma, ilgili firma 4S ve sonrasında bir teknik geliştirdi. Bu tekniğe göre artık sildiğiniz herhangi bir veri telefonun içerisindeki dahili hafızanın kriptolanması sebebiyle silinen veri geri getirilemiyor artık. Evet. Yani bu iOS tarafında önemli bir...
FBI ile yaşadıkları kavga Apple'ın sanırım bu. Onun sebebi de bu yani.
Evet. Artık Android tarafında da son 5-6 aydır yeni çıkan modellerde bu kriptolanmayı görmeye başladık. Silinen verinin Android telefonlarda geri getirilebildiğini söyleyebiliyorduk 5-6 ay öncesine kadar.
Evet.
Şimdiki modellerde artık Android üreticileri de kriptolama kullanmaya başladılar. Bu da yine ben şey diyorum, espri yapıyorum bazen toplantılarda, seminerlerde. Beyler hep iPhone kullanın, sildiğiniz veri geri getirilemiyor artık. Bir şey yapacaksınız falan diyordum ama Android de eşlik etmeye başladı herkes. Rahatlıkla Android'de kullanabilir.
Peki. Serap Hanım, gerçekten çok güzel bilgiler aldım sizden. Çok teşekkür ediyorum. Böylesi
teşekkür
farklı konular çıkınca mutlaka sizinle tekrar bir araya gelmek, size mikrofon tutmak isterim.
İnşallah. Çok teşekkür ederim ben de.
Sevgiler, saygılar.
İyi yayınlar.
Çok
hoşça
teşekkür
kalın.
Ederim. Evet, ya gerçekten çok acayip bilgiler. Hani aklımızdaki bütün şehir efsaneleri vesaireler falan, bunların hepsini bir şekilde sizlere verebilmiş olduk. Şimdi epeydir çalmadım. Alan Parsons'a biraz gireyim istedim. Alan Parsons'ın o mükemmel sakin sessiz şarkısını dinleyelim. Eye in the Sky.
Before, but I ain't gonna give any more.
Ve Serhat Ayan, Yeni Şeyler Rehberi'nde sizlerle RSFM'de birlikteyiz. İlk programımızın ilk bölümünden sonra şimdi ikinci bölümüne geçiyoruz. İkinci bölümünde ilk bölüme kıyasla biraz daha az somut konulara gireceğiz. Sizlere bu işin felsefesini biraz anlatmaya çalışacağız elimizden geldiğince. Mikrofonlarımızda değerli bir konuğumuz var. Intex Coin kurucusu Sayın Erdoğan Köse. Merhabalar efendim.
Merhaba efendim.
Merhabalar.
Teşekkür ederim beni ağırladığınız için.
Estağfurullah.
Ve dinleyicilere saygılarımı sunuyorum.
Ben vaktiniz için size teşekkür ediyorum. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
Her zaman. Tabii ben Erdoğan Köse. Sizin de bildiğiniz gibi. 1967 doğumluyum. İzmir'de yaşıyorum. Dünya yeniden kuruluyor. Ve bunun da kurucusu blockchain diyebiliriz. Bu çok önemli bir konu çünkü. Biz de burada artık hem ülke insanı olarak hem de bireysel olarak artık oyuncu olmaktansa oyun kurucu olmaya soyunduk. Böyle bir hedefle yola çıktık. Bu amaçla da projelerimizi yavaş yavaş hayata geçiriyoruz.
Siz Intex Coin isminde bir kripto para üretiyorsunuz.
Evet efendim. Biz buyurduğunuz gibi Türkiye'de ilk bildiğim kadarıyla ve öyle 2016 yılında biz projeyi başlattık Ocak ayında.
Evet.
O günden bugüne de global olmaya çalışıyoruz ve bu konuda da bayağı bir yol kat ettik.
Peki şimdi en başından başlayalım. Ben hep öyle yapıyorum çünkü hani konuyu doğru, daha güzel açabilmek adına. Öncelikle blockchain nedirden başlayalım mı sizinle?
Hay tabii ki. Bununla ilgili çok daha detaylı kaynak internette mevcut. Bilgilerin ki bence herkes de ilgilenmeli.
Tabii.
Kabaca kayıt defteri ve kaydedilen verilerinde belli kurallarla birbirlerine belli onaylarla ve belli teknik ve yazılımsal kurallarla birbirlerine bağlanarak bir zincir oluşturması. Bunun da işte internet ağı üzerinden dağıtık bir sistemde verilerin değiştirilemez bir şekilde kayıtının bir kişide, bir merkezde değil de dağıtık olarak birçok noktada birbirinden bağımsız ve birbirinden haberi olmayan, yani bu anlamda birbirini tanımayan noktalarda tutulması işlemine deniyor ve inanılmaz büyük bir potansiyele sahip.
Peki niçin blockchain bizim geleceğimizin en önemli asetlerinden biridir, temel taşlarından biridir diyoruz?
Şundan dolayı, bakın internet bulunduğunda ne olduğunu tam anlamadan birçok insan da karşıydı. Hatta benim meslek hayatımda da çok karşılaştım ama karşı olanlardan şu anda elinden alamazsınız. Sizi sopayla kovalarlar. İnterneti hatta ülkemizde bir elektrik kesintisi olmuştu. Bir bölgese büyük bir çaplı.
Evet, evet.
Yani insanlar eskiden yaş itibariyle biz mum arardık bu tür durumlarda.
Aynen öyle. Gaz lambası,
i̇nsanlar
mum.
Şarj telefonlarının şarjlarına baktılar ve internetin kopmasına panik oldular.
Evet, evet, evet.
Bu böyle bir çağa hızlıca girdik. Blockchain'de internet çağının bulunmuş en son teknolojisi, internet çağının üzerine yüklenmiş ve dünyayı değiştirme potansiyeli şu: artık öyle büyük bir potansiyeli var ki insanlığın global organizasyonunu yeniden tanımlamaya götürüyor bizi ve daha 10 yıllık bir geçmişi olmasına rağmen inanılmaz yol alındı ve şu anda hiç kimse buna kayıtsız kalamayacak durumda.
Süper. Peki siz yaptığınız açıklamalarda, Intex Coin için yaptığınız açıklamalarda, hı hı, yapay zekayı bu işin içine entegre ettiğinizi söylüyorsunuz. Blockchain ile yapay zekayı hangi düzlemde birleştirdiniz, bir araya getirdiniz?
Şöyle, aslında tam orada bir entegrasyon değil ama bu alanda da çalışmak istediğimizi biz sürekli söylüyoruz. Çünkü ikisi birbirinden farklı alanlar ama internet üzerinde artık şimdi nesnelerin interneti diyoruz. Endüstri 4.0. Sanırım blockchain ile birlikte buna 5.0 denmeye başlayacak yakın bir zamanda. Bizim yapmaya çalıştığımız şey şu: bir blockchain teknolojisi üzerinde bir para üreterek, ki bu ilk ürün ve aslında en basit ürün, evet, bunu üretmek. Bütün mesele şu: blockchain'i kullanarak insanlığı daha demokratik, merkezsiz bir hale getirmek. Çünkü bunun blockchain'in mantığında bu yatıyor. Örnekleyecek olursak, İkimiz arasında bir faaliyette bir kayıt tuttuğumuzda ya sizdedir ya bendedir, ikimizde de olsa ikimiz de kayıtları kafamıza göre değiştirip kendimizin haklı olduğunu iddia edebiliriz, öyle değil mi?
Aynen öyle. Hele ki bu zamanımızda yani.
Hele bu zamanda. Bunu alın bankalara götürün, bunu alın devletlere götürün, bunu alın şirketlerle ilgili yaptığınız anlaşmalara götürün. Burada veriler bir merkezde, evet, ve oraya güvenmek zorundayız. bakarsanız imzalanan sözleşmelere bana güvenmek zorundasınız.
Evet evet, bankaların öyle bir şeyi var. Hatta benim başımdan da bizzat geçmiş vakalar var. Bir gün banka bana telefon açtı ve dedi ki siz bana az önce para yatırdınız. Evet. Evet. Yatırdığınız parayı dedi siz 100 demişsiniz ama aslında burada 85 var. Dedim ki hani nasıl olur öyle bir şey ya, olur mu öyle bir şey? Kaldı ki dedim sen bana kaydettin bunu, kayıt altına aldıktan sonra daha neyi konuşuyoruz, neyi tartışıyoruz dedim. Olur mu beyefendi dedi, bakın dedi masanın üstünde duruyor para dedi. Allah Allah ya. Dedim yani evet, bu anlamda blockchain olsaydı blockchain'e döverdim ben o adamı ama.
Kesinlikle, çünkü blockchain'deki durum şu, merkez aslında hepimiz, dağıtık bir sistem. Bu sisteme dahil olmuş, bunun üzerinde faaliyet gösteren, bu blok üzerinde faaliyet gösteren herkes, sizle bize devam edecek olursak ikimiz arasındaki bu faaliyetin, bu para transferi olabilir, bir veri transferi olabilir karşılıklı. Bu verilerin sistem tarafından onaylanıp blok zincirine, işte bu zincir dediğimiz bizim verimiz bir bloka girip sistem tarafından onaylandığında da kabul edilmiş bir veri olarak, blok olarak diğer blokların önüne ekleniyor. Zincir böyle oluşuyor.
Peki ve arada zincirden biri çıkarsa bu bozulmuyor değil mi, verinin bütünlüğü?
Çıkması mümkün değil. Teknik olarak da, teorik olarak da. Sizin ya da benim de geriye dönük bu veriyi değiştirmem için, işte burada önemli kısım şu. Blockchain isminin arkasında asıl mesele kriptografi, söyleyemedim.
Anladım.
Burada bunu değiştirebilecek şu anda henüz büyük bir teknoloji yok. Her birbirine bağlı ağ sistemlerinde, ben bir network uzmanıyım aynı zamanda, evet, bilgisayar alanında. Yaklaşık 30 yıllık da bir mesleki deneyime sahibim. Şunu biliyorum tecrübelerimde. Blockchain'den öncesinde daha da geçerliydi. Ağ bağlı hiçbir sistem, hiçbir nokta %100 güvenli olamaz. Hiçbir zaman bu mümkün değil. Evet. Ancak blockchain'le değişen şey şu, bu güven katsayısı o kadar yükseldi ki neredeyse imkansıza yakın. Yani zamanda yolculuk gerektirir. Çünkü bloklardan herhangi birini değiştirmeniz için sizin ilk kayıttan itibaren blok sisteminin ana mantığına müdahale etmeniz. Ama burada nereden başlayacaksınız? Siz beni, ben sizi biliyorum ama belki birbirimizi tanımıyoruz bile bu hani aramızdaki ilişkide.
Tabii.
Dolayısıyla bizim de kayıtlarımızın yüz binlerce, milyonlarca dünyaya yayılmış insanların bilgisayarlarında tutulduğunu varsayarsak, hangisinden başlamanız gerekir değiştirmeye ve hangi bloku çıkartmanız gerekir? Teknik ve teorik olarak dediğim gibi mümkün değil.
Ya peki o benim yüzden, veri bütünlüğüme zarar geldi. Yani ben arada öyle çıkmış olamaz mıyım şeyden? O
mümkün değil.
Zincirden.
Sizin onayladığınız ya da benim onayladığım şey sistemin genel konmuş kuralları gereğince onaylanmadan zaten eklenemiyor. Onaylandıktan sonra bu sizin ve benim için doğrulanmış veri olduğu için sizin bir kaybınız mümkün değil, benim mümkün değil ve bunun değiştirilmesi de mümkün değil.
Yok, şunu kastediyorum. Yani mesela ben sizinle bir kripto para alışverişi yapıyorum ve bu blockchain'e yazılıyor. Blockchain'e yazılırken bunun sizin bahsettiğiniz gibi bir güvenlik sahibi olması için atıyorum 1'den 75'e kadar ki farklı bilgisayarlara bu yazılıyor, çiziliyor bir algoritmayla. Neyse o algoritma. Mesela arada 33. bilgisayar çöktü ve veri tamamen kayboldu. Blockchain'in bütünlüğü bu anlamda zarar gelir miyi merak ediyorum.
Çok güzel bir soru. Teşekkür ederim bu soru için. Şöyle, aslında burada veri nasıl dağıtılıyor? Herkese, yani bu anlamda herkese ilk bloktan en son sizinle bizim aramızdaki işleminle kaydolduğu bloka kadar herkese birer kopyası dağıtılmış oluyor. Dolayısıyla arada herhangi birinin çökmesi, işte dağıtık yapının güzelliği de burada.
Evet.
Örneğin dünya devi, bilmiyorum reklama girmez herhalde.
Hayır.
Arama motoru Google.
Evet.
Bunu böyle çalışır dağıtık sistemle. Yani bir server'a bağlanmazsınız. En yakın yere bağlanırsınız. Velev ki orasının herhangi bir şekilde çöktüğünü siz anlayamazsınız. Sistem sizi otomatik en yakına tekrar bağlar. Burada
next best thing dediğimiz hani bir sonraki en iyi yere geçiyor değil mi?
Aynen. Yani bu bloklarda veri kopması diye bir şey olmuyor. Bütün data zaten herkesin bilgisayarında aynı bütünlükte var. Ancak şöyle olur. Bu blok zincirindeki herkesin sisteminin aynı anda çökmesi, bu hakikaten teorik olarak da çok mümkün bir şey değil.
Yani o olduktan sonra zaten dünyada pek bir şey kalmamıştır diyebiliriz. Yani.
Tabii. Ben hep onu söylüyorum. Çok özür dilerim sözünüze müdahale ettim. Ben hep onu söylüyorum. Eğer ki blok zincirinin çökmesi, internetin ve elektriğin kaybolması anlamına geliyorsa taş devri demektir. E ben de oraya orada yaşayabilirim yani. Hiç sorun değil.
Ya o ayrı bir tartışma konusu tabii ki. Peki şunu sorayım ben size. Bu mutlaka size sorulmuş bir sorudur. Blockchain içindeki verilere ben onları barındıran bir kişi olarak müdahale, yani görebilir miyim? Oradaki veri güvenliği nasıldır?
Şöyle çift taraflı. Çok teknik olarak ama ben böyle hani
bizi ya ben böyle tamamen hani şey olarak soruyorum. Akla gelen sorular olarak soruyorum. Sizden çok aynen, şey yapıyorum.
Şöyle çift taraflı şifreleniyor. Bir işte size özel bir şifre, bir de genel herkesin ilgili blok sisteminde blokları kaydedecek kişileri. Burada veriyi göremiyorsunuz. Burada bir paraysa transferleri görüyorsunuz, kimlikleri göremiyorsunuz. Burada onaylanmış kısma kadar kısmı herkes görüyor ama özel içerik benim şifreme göre yapıldıysa ben müdahale görebiliyorum ve sizin görmenize yönelik de bir paylaşımda bulunduysam siz görebiliyorsunuz. Sistem şunu onaylıyor. İçerideki veriyi okuyarak bu verinin doğruluğunu değil. Bu sistem, bu blok sistemi tarafından koyulmuş kurallar tarafından oluşturulmuş ve bütünlüğü, orada çünkü belli kurallar var. Zaman damgası var, işte elliptik curve fonksiyonu var, hashleme var. Bütün bu, yani kabaca söylüyorum teknik terimleri, bütün bunlar kurallara uymuş ancak onaylanmış bir veri olduğu için izin verilen kısım kadar görülebilir kişi ya da herkes, geri kalana kimse göremez ve müdahale edemez.
Okey. Şimdi birazcık çok paranoyak bir soru sormak istiyorum size. Hani haddimi aşarsam ya da saçma sapan bir şey söylersem ne olur beni uyarın. Mesela ülkemiz şunu söyleyebilir mi? Siz blockchain için seçeceğiniz zincirleri sadece Türkiye'nin network'ü dahilindeki bilgisayarları seçin. Gibi bir şey gelebilir mi size? Yani orta uzun vadede.
Evet, ilginç bir soru. Şöyle hani burada... IP blokları üzerinden internete bağlıyoruz. Biliyorsunuz bizlerin kimliği sayısal veri. Aslında işte bulunduğum adresin işte uzun açılımı yerine bize işte 4 haneli.
4 basamaklı 256'lık sistemde bir şeyiz biz.
Aynen veri veriliyor. Her ülkelerin de IP blokları var.
Evet.
Mesela diyelim ki biz bir blockchain yazarız. Ve bunun Türkiye'de sadece Türkiye sınırlarında Türkiye IP bloğunda kullanılmasını istersek... Bu tanımlama çok, ben de haddimi aşmak istemem. Daha uzman arkadaşlar bunu daha iyi yönlendirirler. Çünkü sonuçta ben kod uzmanı değilim ama yapılamayacağını düşünmüyorum.
İsterse yani yapılabilir diyorsunuz.
Kurallar konulur. Evet, o rule'lar yazılır. Denir ki şu IP blok başlangıç, bu IP blok son. Bu aralıkta. Ama bu Türk vatandaşları ve illa Türkler olmayabilir. Çünkü bu şu anlama gelir. Türkiye coğrafyasına girmiş... başka uyruklu insanlar da bizim ağımız üzerinden çıktıkları
tabii
için.
Tabii canım yani.
Aslında burada insanı uyruğundan ayıramazsın. Sadece coğrafi olarak koyabilirsin. Yani
Türkiye'ye gelen bir insan işte ne bileyim oraya Türksel bağlantısı koyduğu zaman aldın size.
Bitti.
Türk
aynen,
bağlantısı.
Aynen.
Ama yabancının bilgisayarı duruyor.
Dolayısıyla bu işte güzel tarafı da aslına bakarsanız bu. Bu global bir oyun.
Evet.
Ve o yüzden ben çok iddiayla söylüyorum. Bu dünya insanlığının bugünkü dizilişini yıkıp yeniden kurmaya aday yegane teknoloji şu anda ve sanki dünyanın da buna ihtiyacı var gibi.
Dünyanın buna ihtiyacı var. Bunu umarım biz bizim mevzuat yazarı ilgili birimlerimize aktarabiliriz. Yani global tarafını anlamakta, hızlı kavramakta birazcık zorluklarımız var gibi geliyor bana. Çok fazla politika yapmak istemiyorum açıkçası.
Ben de dediğiniz gibi çok politikaya girmek istemiyorum ama şöyle benim bu konudaki bakışım, haklısınız. Siz nezaketle ifade ettiniz. Aynı şekilde ben de düşünüyorum. Sıkıntımız şu. Blockchain herkes konuşuyor. Televizyonlarda işte sizinle biz konuşuyoruz. Radyolarda, dergilerde, insanların sohbetinde. Peki bu blockchain yapan teknik uzmanlar var.
Evet.
Eğitim sistemimiz hızla buraya kanalize olmalı. Koda dönük bir dünya. Hatta ben bir makale yazmıştım. Makro değil, mikro ekonomi ve bu koda bağlı. Bakın dünyanın büyük şirketlerinin hemen tamamı son 40-50 yıl içerisinde kurulmuş. Hatta birçoğu son 20 yılda kurulmuş şirketler. Bu şirketlerin 10 tanesini yan yana alın. Birkaç yüzyıllık şirketlerin toplamından fazla gelire ve büyüklüğe sahipler. Bu nasıl oldu? Büyük büyük fabrikalar kurarak, karbon üre salarak dünyaya ve mallarını dünyaya satmak için büyük organizasyonlar kurarak değil, internetle. Aslında internet sınırsız. Aynen. Şu an uzayın derinliklerine bizim sinyalimiz gidiyor. Örneğin internetin bizim Interscoin'in para olarak. Biz Mars'ın parası diye sloganımız vardı.
Çok güzel.
Bu hem espri ama hem gerçek. Şu an Mars'a bizim sinyalimiz internet üzerinden gitti.
Tabii canım.
Mars'a yerleştiğimizde Interscoin kullanmak isteyen birisi kullanabilir. Bu hakikaten çok ciddi. Çünkü şöyle düşün. Dünya artık insanlık yurt dışında kolonize olmaya çalışıyor. Orada ticari ilişkisinde para da kullanacak. Sanırım oraya kağıt ve matbaa götürmeyecek. Mümkün değil. Daha kendi gidemiyor çünkü. Ama para gitti şu anda.
Şimdi buradan bu biraz aslında. Evet. Burada hazır şey yapmışken biraz Interscoin'e girelim. Interscoin'e şimdi girerken öncelikle size şunu sormak istiyorum. Anlattıklarınızdan da bu çıkıyor. Ben sadece bir teyit amaçlı size sormak istiyorum. Şimdi insanların kafasında şöyle bir algı var. Böyle değişik coin'ler çıktı. O coin, bu coin, Bitcoin vesaire
falan. Binlerce var.
Evet, bu insanlarda şu algı var. Yani siz bir paket var, bir coin paketi alıyorsunuz onu. Save as Interscoin yapıyorsunuz. Oluyor size yeni şey para, kripto, Türkiye'nin kripto parası gibi. Böyle bir şeyin olmadığını ben biraz sizden duymak isterim.
Şimdi bu bir tabii teknik bir konu. İnternette bazı siteler var. Açık kaynaklı kodlar var.
Evet.
İlk blockchain'i yazan kişi de Satoshi Nakamoto mahlalı. Bu da yaptığı blok sistemini internette bloklarda duyuruyor ve ben şu amaca yönelik şöyle bir sistem yaptım ve bunu başlattım diyor. Dolayısıyla siz de internetten konuya hakimseniz bu kodlar üzerinden ya da blok zincirini, yazılım teknolojisini biliyorsanız kendiniz yeniden blok zinciri oluşturarak yapabilirsiniz. Kolay mı? Bazı protokoller kullanılarak kolay ama mesele ne biliyor musunuz? Parayı yapmak değil. Paradan sonra neden insanların sizin paranıza itibar etmesi? Çünkü güvenmeye dayalı bir ilişkiden bahsediyoruz aslında parada. Yoksa biz birer peçete üzerine de ben Erdoğan Köse yazarak ya da siz isminizi tabii yazarak canım. Birden işte yüze kadar dağıtarak sonuçta bu peçeteyi, yaptığım bu peçeteyi sizin alıp bunun karşılığında bana bir mal veriyor olmanız bunu para haline getirir zaten trafikte.
Vallahi işin zaten kripto paraların da bu yönünü ben anlamakta çok zorluk çekiyorum. Özellikle işte bizim iktisatçı arkadaşlarımızdan konuşuyorum. Doktorlarla, aha, profesörlerle sürekli programda konuk alıyorum. Ben, aha, şunu soruyorum, aha, yani niçin ben para yerine bu kripto paraları kullanmalıyım diyorum. Yani bana ekstradan ne gibi bir fayda sağlıyor? Aslında gizlilik vesairelerin fayda dışında.
Şöyle mesela bir kere sağlığınız açısından son derece faydalı. Düşünün günlük kullandığımız metal kağıt paralara milyonlarca evet, insan dokunuyor.
Evet.
Bir kere hijyenik değil normal paralar.
Kesinlikle.
Kripto paraya dokunamıyorsunuz son derece hijyenik. En basiti sağlığımızı koruyor.
Evet.
Ve bu çok önemli bu çağda. Ben bunu çok önemsiyorum. İki, bu parayı basmak için ormanlar yok edip doğaya karbon salmıyorsunuz. Var olan elektrik sistemi üzerinde hareket ettiği için bu anlamda çevreye de duyarlı. İkincisi, siz normal kağıda basılmış ya da metale basılmış bir parayı yedekleyebilir misiniz?
Yok.
Yedekleyemezsiniz. Bu kalpazanlığa girer.
Aynen öyle.
Öyle değil mi?
Seyvez
yedekleyemez. Çünkü yapıyoruz. O tektir o para.
Evet.
Yedekli, ama kripto paraları yedekleyebilirsiniz. Artı normal paranın transferiyle ilgili devletlerin ve finans sisteminin koyduğu kurallar var, kısıtlar var.
Evet.
Zaman kısıtı var, maliyet var, limit var. Dolayısıyla kripto paranın hiç böyle engelleri yok. Bütün parasal varlığınızı saniyeler içerisinde dünyanın herhangi bir yerine transfer edebilirsiniz. Bu çok güçlü bir argüman. Para transferi kullanımı açısından.
Ama Erdoğan Bey, devletler de bunu yedirirler mi insana? Bilmiyorum ki.
Şimdi de mesele şu, mühendisliğinde kural var. Yani kontrol edemediğin şey denetleme, denetleyemediğin şey kontrol etmeye çalışma. Beyhude bir zaman. Devletler açısından baktığınızda dağıtık bir sistemin ve sınırları aşan sinyalin, internetin kesilemeyeceği, yani bir devletin, herhangi bir devletin ben kripto paralar üzerindeki bütün faaliyetleri engellemek istiyorum diyebilmesi için o devletin dünyanın internet sisteminden kopması gerekir. Yetmez. Sizinle bizim aramızdaki kablosal bağ üzerinde hangi faaliyetleri, hangi yazılımları kullandığımız, bununla ilgili buna neler yüklediğimiz, hangi değerleri atfettiğimiz, para mı, data mı, kim denetleyebilir?
Zor tabii.
Bu mümkün değil.
Evet, evet.
Teorik olarak.
Teorik olarak tabi anahtar kelime orada. Hani yapmak isteyen bir şeyler ne olacak? Dünyayı kapatıyorlar. Ya Türkiye'nin internetinin kapandığı günü gördük biz hep beraber. Hani bir saldırı olacak Türkiye'ye diye. Olduğu gibi internete aşağı indiği bir gün yaşadık biz. Hani
evet, ama
olur da yani.
Şey var. Yani çok fazla teknoloji var aslında bakarsanız.
Evet,
yani
evet.
Bir de İnsanlık şöyle ilerliyor biliyorsunuz. İhtiyacı olan şeyle ilgili problemi çözerek geliyoruz biz bugüne.
Evet, aynen.
Demek ki blockchain ve kripto paraya artık dünyanın ihtiyacı vardı. Yoksa kağıt parayla devam ederdik, yoksa hala birbirimize mal takasıyla ticarete devam ederdik.
Peki,
engellenemez.
Intex Coin'in buradaki sunduğu avantaj ya da farklılık nedir?
Kripto para anlamında teknik olarak bir farkımız yok.
Evet.
Bizim de genel blockchain protokollerine bağlı bir altyapımız var. Şu anki altyapımız Litecoin protokolü üzerinden. Çünkü en düzgün, hızlı çalışan sistem oydu. Onu kullandık yaparken.
Evet.
Belki şimdi Ethereum tabanına geçmek istiyoruz. Çünkü o daha yaygın.
Evet.
Hem daha fazla işlem yapabilme ve daha maliyetsiz işlem yapabilme açısından. Ancak burada projede ayrılıyoruz biz diğer kripto paralardan. Biz dedik ki başlangıçta, eğer dedik konuştuğumuz ve yaptığımız şey bir para ise para ticaretin aracıdır.
Evet.
Şu an dünyadaki binlerce kripto paradan, yani saysanız belki hani ben diyeyim 10 siz deyin 50 paranın haricinde sokakta, internette kullanılabileni yok.
Evet.
Biz bu anlamda biz paranın para olarak kullanılmasıyla ilgili ticareti başlattık.
Yani bir işe yarar hale gelmesi için bu Meta'nın her neyse.
Tabii. Bununla ilgili Intex Place diye bir site kurduk. İlgili arkadaşlar bakabilirler. Burada da yine gururla söylediğimiz bir şey var. Bütün proje bize ait. Burada geç sistemi yaptık. Kripto paralar tek taraflı işler. Yani siz bana gönderirsiniz. Ben insafım varsa, bir hata yaptıysanız size gönderirim. Bana kalmış. Çünkü öbür türlü almanız mümkün değil. Ama biz kapalı bir devre sistem kurduk ilk etapta. Şimdi bunu dünyaya açacağız. Kapalı devre kurmamızdaki amaç şuydu. İnsanların koyduğumuz ve bu yaptığımız portal üzerinden birbirlerini tanımaya ihtiyaç yok. Sistem hakemi olmalı diye. Tıpkı Alibaba gibi, eBay gibi, Amazon gibi, bizde gitti gidiyor gibi.
Çok
geç
enteresan.
Sistemiyle, yani para ve mal karşılıklı takas onayı verilmeden para da geçmiyor, mal da gönderilmiyor gibi. Dolayısıyla bunu kripto parada bildiğim kadarıyla, ben hep böyle temkinli olmayı seviyorum çünkü.
Evet evet, o konularda temkinli olmak gerekiyor.
O önemli bir şey.
İlk, en filan çok zor kelimeler bunlar internet için.
Evet, aynen, katılıyorum size. Dolayısıyla biz bu alanda sadece kripto parayla işte insanların, yani üçüncü parti insanların birbirine ürün, hizmet satabildiği, birinci el, ikinci el hizmette olabilir bu eğitim. Ve bunu güvenle yapabildikleri bir portal oluşturduk. Şimdi işte alacağımız yatırımlarla, bu bizim için çok önemli, bu projeyi daha da büyütüp dünyaya mal etmek istiyoruz.
Süper. İnşallah, inşallah önemli. Olur. Peki son olarak, yani bayağı sizden konuşmaya daldım ben. Süremizi de aşıyoruz ufak ufak. Şunu
çok
sormak istiyorum.
Keyifli gidiyor. Ben
yani,
çok...
Evet evet, ben şeyden sonra, programdan sonra tekrar arayacağım sizi zaten, öyle söyleyeyim. Yok, işin şakası bir tarafa. İşin mevzuat tarafını sormak istiyorum. Türkiye'de mevzuat ne durumda bu konuda?
Mevzuat şu, ilk bir ara bahsettiniz ya, henüz anlaşılmış durumda değil önemi. Mevzuat çok geriden gidiyor. Henüz daha bir araya gelinerek bir konsensüs oluşturulmuş değil devlet üzerinde ve özel sektör.
Hangi birimlerle bir araya gelmeniz gerekiyor bunu devlette?
Bir kere kesinlikle üniversitelerle bir araya gelmemiz gerekir. Yani okay. Ben akademik, ben bir üniversite okumadım, bunu belirteyim. Lise okudum. Ama akademik hayatım, o bilgi üreten mekanizmanın işin içinde belirleyici olması gerektiğini düşünüyorum. Bunun hem hukuksal yönüyle hem teknik boyutuyla. Dolayısıyla teknolojilerle ilgili kısmı aslında tüm devleti organizasyon olarak ilgilendiren bir şeyden bahsediyoruz.
Evet evet, tabii ki. Tabii
bütün
ki.
Devlet verimizin, devletimizin güvenliği ve hepimiz için yaşamsal güvenlik. Bu çok önemli. Devlet ne kadar güvenli ve dik duruyorsa biz vatandaşlar olarak o kadar kendimizi güvende ve dik hissederiz. Blok sistemini devletin bütün aygıtlarına, ilişki biçimine, belediyelerden muhtarlıklara kadar uygulanabilecek bir konsensüse gidilmeli ve hızla devlet verileri blok sistemine geçilmeli. Bununla ilgili de biz fikrimizle, kapasitemiz neyse, hani karınca kararınca üstümüze düşeni biz de seve seve yapmak isteriz. Sonuçta devlet borcu namus borcudur. Öyle düşünüyoruz. Yani devlete olan görevleri.
Süper bir kapanış cümlesi oldu Erdoğan Bey.
Teşekkür ederim.
Harika.
Ama gerçekten böyle düşünüyoruz. Çünkü birlikte olmamızın anahtarı bu. Biz, bizi belli kurallar dahilinde bir arada yaşatan sistem bu. Biz bunu büyütürsek, bunu güçlü yaparsak daha büyük ve diri olacağımızı düşünüyorum. Devletin akademisyenlerle, bizim gibi girişimcilerle, var olan bu konuda büyük şirketlerle, onların yöneticileri ve yurt dışından da mutlaka teknik ve danışman anlamında bu işteki uzman kadrodan bilgi alarak bir heyet oluşturulmalı. Bakın bunu Kazakistan yaptı. Evet. Hiç ummayacağımız ülkeler yaptı. Bizde de çalışmalar olduğunu biliyorum ama kalben söyleyeyim. Çok yeterli değil ve biraz yüzeysel gittiğini görüyorum işin doğrusu. Buna üzülüyorum maalesef.
Anladım. Peki, çok teşekkür ediyorum gerçekten de. Biz bu konuyu bitiremedik ama zaten bu konuda bitecek gibi durmuyor. İnşallah ilerleyen vakitlerde tekrar sizinden bir araya gelip bu konuyu böyle derinlemesine tartışabilmek isterim kaldığımız yerden.
Ben de çok teşekkür ediyorum beni ağırladığınız, değerli zamanınızı bana ayırdığınız için. Haklısınız, konu daha yeni başlıyor, oyun daha yeni başlıyor. Ben de çok görüşmek isterim. Size ve ekibinize ve dinleyen herkese saygılarımı
sunuyorum. Çok teşekkürler efendim. Evet, Erdoğan Bey'e gerçekten böyle verdiği enteresan bilgiler için bayağı da sündürdük blockchain konusunu ve kripto paralar konusunu. Bu haftanın sonuna geldik. Haftanın başlangıcının sonuna geldik. Şimdi Gloria Gaynor'dan Reach Out I'll Be There dinleyelim. Böyle bağır çağır dinleyelim. Ben böyle şarkıları sesinin sonuna kadar açmayı çok seviyorum. Siz de müsait bir yerdeyseniz hakikaten vurun sesini sonuna kadar dinleyin. Cuma günü sizlerle haftanın kapanışında birlikte olacağız. Görüşmek üzere. Ben Serhat Ayan. Hoşça kalın. Şehirler arası telefon konuşması yapmak için komşunun evinden santrala telefon yazdırıyor. Saatlerce aranmayı bekliyorduk. Sonra tek tuşla evimize köpek maması söyleyebilmeye başladık. Televizyon voltaj oynamaları yüzünden yanmasın diye altına çok ses çıkaran regülatör takıyorduk. Şimdi neredeyse fritözden bile Amerika ile aynı anda dizi seyrediyoruz. Sünnetimize takılan saatin fosforu gece karanlıkta parlar mı diye bakıyorduk. Şimdi saatten bizden akıllı olup bizi çekip çevirmesini bekliyoruz.
stüdyoya gidip fotoğraf çektirmek için özel günleri beklerdik. Şimdi başarılı bir tuvalet etkinliğinden sonra neredeyse beraber selfie çektiriyoruz. Kasetle bilgisayara oyun yüklerdik. Şimdi gözlüğü takıp oyunun bir parçası oluyoruz. Her şey değişti. Her şey, her an yepyeni oluyor. Sizlere yeni şeyleri anlatacağız. Eğlenceli taraflarından devletlerin getirdiği regülasyonlara, fütüristik yaklaşımlardan felsefi tartışmalara kadar teknolojiyle ilgili her şey yeni şeylerde.